Ayrım 5, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 37. 1515 yılının Mayıs ayıydı. Arap Ali, Seyyibe Hatun'un talimatına uyarak hamam dönüşünde kestirme yoldan konağa yönelmek yerine arabayı kır yollarına saptırmıştı. Hösüp duran yol arkadaşını deşelemek için söze nereden başlayacağını düşünürken İbrahim'in beklenmedik sorusuyla karşılaştı. Kadınların sol memesi neden sağdakinden büyük acaba? Aylarca önce o deli fişek günlerinde Seyyibe'nin sorduğu bu soru durduk yerde aklına takılıvermişti. Arap Ali şaşkın şaşkın, "Eh Frankoğlu," dedi, "nereden çıkardın bu acayip soruyu?" İbrahim bilmem dercesine omuz silkip bakışlarını boşluğa saldı. Arap Ali konuyu değiştirmek için yapmacık bir kahkaha patlattı.
"Sana bir maskara Arap hikayesi anlatayım mı?"
İbrahim, "Hey, Arap Ali'm," diye mırıldandı. "Onun yerine maskara İbrahim hikayesi anlatsan ya." Arap Ali hafifçe tebessüm etti. Aynı zamanda incecikten hüzünlenmişti ve belki de ilk kez İbrahim'e acıyordu. Gene de duygularını bastırıp İbrahim'i neşelendirmeli, bir sohbet tutturup bu arada onun derdini öğrenmeliydi. Ne var ki nutku tutulmuştu isteksiz isteksiz.
"Duydun mu?" dedi. "Selim Han Şah İsmail'i perişan etmiş."
İbrahim ilgilenmeyince ekledi.
"Şah İsmail'in çok sevdiği bir karısı varmış. Bihruze Hatun derler. Selim Han onu dahi esir edip kadasker Cafer Çelebi'ye nikahlamış. Ona vereceğine kendi haremini alsaydı ya."
Sonra boş bulunup yanlış laf etmiş gibi avucuyla ağzını kapatarak,
"Aman ah, kimse duymasın," dedi. "Bu dediğim Selim Han'ın kulağına giderse o saat kellemi uçurur alimallah. Biliyor musun, Şehriyar Hazretleri İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmış. Eh, yakında Şehzade Süleyman Manisa'ya gelir herhalde."
İşte o saat İbrahim'in zihninde ilerideki yaşamını hazırlayacak bir şimşek çakmıştı farkına varmadan. "Şehzade Süleyman mı?" sözleri döküldü dudaklarından.
"Şehzade Süleyman ya," diye yanıtladı Arap Ali. "Onu bilmemekte haklısın. Çünkü buralara geldiğinde Süleyman Han Edirne'den yeni dönmüştü. Ertesi bahar babası Acem seferine çıkarken oğlunu yeniden Edirne'ye çağırdı. Epeydir orada muhafızlık yapıyor. Ama Selim Sultan İstanbul'a dönünce onu Manisa'ya yollar. Bizim Osmanlı oğlundan dahi korkar. Neslinden kimsenin İstanbul'a yakın olmasını istemez."
Arap Ali İbrahim'in can kulağıyla kendisini dinlediğini görünce nihayet onun ilgisini çekebildiğine sevinerek anlatmaya devam etti.
"Şehzade yaman avcıdır. Bizim konağın güneyinde Gediz'le dağ arasındaki orman var ya, işte orada avlanır. Giyime, süse pek meraklıdır. Babası onu allı güllü giysiler, şıkır şıkır takılar içinde görünce kızmış. Hey Süleyman, bu ne haldir? Anana giyecek takacak nesne bırakmamışsın," diye azarlamış.
"Şairdir, kuyumculukta hünerlidir, meşki de pek sever hani." İbrahim heyecandan yüzünün kızardığını hissetti. Kafasına üşüşen düşünceler zekasını bileyip duygularını bastırdı. Kendisini zorlayarak tekrar az önceki duygun haline büründü. O gece sabaha dek uyuyamadı ama bu karabasandan doğan uykusuzluk değil, tam tersine yeniden dünyaya gelişin coşkusuydu. Gün ışıdığında artık o amaçları olan yaşam sevinciyle dolu bir delikanlıydı. Aynı zamanda sağgörülü olduğundan önce Seyyibe'ye karşı hafifçe ılıklaştı, daha sonra kenarından köşesinden edebiyatla ilgilendi. Öylesine temkinliydi ki hanımefendisinin namazsız günlerinde konaktan ayrılmıyor, hiçbir kadına ve genç oğlana yan gözle dahi bakmıyordu. Tek başına dışarı çıktığı günlerde yegane uğraşısı botanikçi gibi ormanın girdisini çıktısını öğrenmek ve gömültüleri keşfetmekti. 2 ay içinde ormanı avucunun içi gibi belleğine kazımıştı. Etrafındakilere göre o melankolisini alt ettikten sonra doğa düşkünü bir insan olmuştu. Ormandan her dönüşünde topladığı kır çiçeklerini Seyyibe'ye armağan ediyor, sonra da heyecanlı heyecanlı hayvanların davranışlarından, bitki çeşitlerinden söz ediyordu. Seyyibe neredeyse zil takıp oynayacaktı. Öyle ya, doğa eşsiz kölesini iyileştirmiş, onu tüm bedeni ve ruhuyla kendisine döndürmüştü. Ağustos ayının başlarında Şehzade Süleyman Manisa'ya dönünce camilerin minareleri kandillerle donatıldı ve 5 gün 5 gece süren şenliklerle büyük zafer kutlandı. Ama İbrahim bu şenliklere katılmaya heveslenmedi. Tam tersine günleri konakta tüketti ve ancak her şey normale dönünce orman gezilerine yeniden başladı. Daha çok pusu kurulacak ya da at sürülecek yerlere yakın olmaya çalışıyor, giyim kuşumuna her zamankinden çok özen gösteriyordu. Koca 2 ay daha geçti ve nihayet o hafif pusarık Ekim sabahı gelip çattı. Solaklar ellerindeki nacaklarla şehzadenin geçebileceği yerleri temizliyorlar, boyunlarına geçirilmiş uzun urganlarla geyikleri, tavşanları ağaçlara bağlıyorlardı. İbrahim uzaktan onları gözetleyerek Şehzade Süleyman'ın nerelerden geçebileceğini iyice öğrendikten sonra dere kenarına inip kendine bodur ağaçlarla, çalılarla gizlenmiş bir köşe buldu ve flütünü kucağına koyarak beklemeye koyuldu. Avın başladığını ilan eden nefir seslerini duyduğunda heyecanından kalbi dışarıya fırlayacakmış gibi atıyordu. Usulca flütünü ağzına götürdü ve tüm hünerini seferber ederek çalgısını üflemeye başladı. Şehzade Süleyman çok geçmeden doğancıların gizlice salıverdikleri kekliklerden 3'ünü vurmuş, hatta bir de ceylan avlamıştı. İkindiye doğru çadırcılar şehzadenin dinlenmesi için çadır kurarlarken genç Süleyman'ın keyfine diyecek yoktu. Bir ara kulağına çarpan flüt sesiyle duraladı, sonra gitti bir ağacın gölgeliğine kurulan sedire oturdu. Yaprakların fışırtısına karışarak ormanın derinlerinden süzülen nameler onu mest etmişti. Çadırcılara işi bırakmalarını emrederek herkesi susturdu ve dikkatini bu sese verdi. Az sonra flüt susunca yanındaki silahlar ağaya döndü. ''Ne becerikli çobanmış bu'' dedi. ''Varın huzura getirin, hem kavalını dinleyelim hem de garibi ihsanımızla sevindirelim.'' Süleyman kaba saba bir çoban beklerken güçlü kuvvetli olduğu kadar zarif, bakışlarından zeka akan güzel yüzlü, kıyafeti ise kendi has kullarından bile özenli gençle karşılaşınca doğrusu afalladı. Orta boylu, esmer tenli, beyzi çehreli ve ön dişlerinin hayvani ihtiras ifade edecek kadar sivriliği, herkesin dikkatini çeken bu yakışıklı delikanlı. Dipnot İH Danişment, Cilt 2, sayfa 98. Şehzadenin gözlerini kamaştırmıştı. İbrahim 40 yıllık padişah kuluymuş gibi diz çöküp baş eğince bu kez onun terbiyesine şaşırdı. Neredeyse kekeleyerek, ''Aa, adın ne senin?'' diye sordu. Pargalı başını kaldırmadan yanıtladı. ''Seyyibe hanımefendinin kölesi İbrahim kulunuz devletlu sultanım.'' Bir beyoğluyla karşılaştığını sanan geleceğin kanuni Sultan Süleyman'ı duyduklarına inanamıyordu. Şerbet getirilmesini emrederek İbrahim'i yanına oturttu ve ona başka sorular sordu. İbrahim de nezaketini bozmadan soruları yanıtlayıp yaşam öyküsünü özetledi. Biraz flüt, biraz şiir derken vakit akşama yaklaşınca Süleyman oda başısını çağırtıp ''Gidip Seyyibe Hatun'a haber verin. İbrahim kulum birkaç gün misafirimiz olacak. Merak buyurmasın.'' dedi ve ardından İbrahim'e sordu. ''Ata binmesini bilir misin?'' ''Sayenizde sultanım, hanımefendimin seyisleri öğretmişlerdi.'' Beylerden birinin atı İbrahim'e getirildi. Süleyman ata binmeye niyetleniyordu ki İbrahim yerinden fırladı, üzengi ağasına dahi parmak ısırtan maharetle üzengiyi tutup şehzadeye yardım etti. Sonra değme süvariyi kıskandıracak çeviklikle atına sıçradı. O gece yataklarına çekildiklerinde neredeyse gün ışıyacaktı. Sınırsız özgüvenin şifrelerini genlerinde taşıyarak dünyaya gelen İbrahim için bundan sonrası kolaydı. Nitekim kah şiir okuyarak, kah Eflatun'dan bahsederek, kimi zaman da makam bilgisini ön plana çıkarıp udun eşliğinde şarkı söyleyerek, yalnız genç şehzadenin değil tüm saray halkının hayranlığını kazandı. 4. gün Süleyman ona, ''Ey İbrahim, muradım seni yanıma almaktır, ne dersin?'' deyince, içindeki sevinci saklamaya çalışmadan yere kapaklandı. ''Bu muazzam devletinizde benden bahtiyar kulunuz yoktur derim devletlu sultanım.'' Süleyman omuzlarından tutup onu kaldırdı, adet olmadığı halde dostça kucakladı, daha sonra mabeyincisini çağırtarak
Tiz Seyyibe Hatun'a git. İbrahim kulumu satın aldım. Nice altın dilerse ödeyesin dedi.
Ne var ki mabeyinci döndüğünde kadının para değil kölesini istediğini söyledi. İbrahim Süleyman'ın böylesine kızardığını, uzun boynundaki damarlarının çatlayacakmış gibi böylesine şiştiğini ancak yıllarca sonra görebilecekti. Bereket versin bu gazabın nereye varacağını kestiren Lala Ataullah Efendi bir adım öne çıkıp ''Hünkârım destur verin gidip bir de ben konuşayım'' dedi de şehzadenin öfkesi yatışır gibi oldu. Süleyman elmas taşı fındık büyüklüğünde olan yüzüğünü orta parmağından çıkarıp Lala'ya uzattı.
''Lala, kadın bu yüzükle Manisa'nın yarısını satın alır. Üste 1000 altın daha ver. İbrahim'i gönlüyle bana satsın.'' dedi.
İbrahim şehzadenin cömertliğine pek sevinmişti. Bu sahnenin abartılarak dilden dile dolaşacağını biliyordu çünkü. Süleyman'dan izin alıp Lala Efendi ile dışarı çıktı, atına binerken ona ''Seyyibe Hatun üzülmesin'' dedi. ''Şehzadeden izin aldıkça sık sık ziyaretine gideceğim.'' Ataullah Efendi'nin dönüşü beklenenden çabuk oldu. Seyyibe'nin satışa razı oluşu Süleyman için öylesine sevindirici haberdi ki, daha o akşam ve ertesi gece Manisa Sarayı'nda uzun süre belleklerde kalan eğlenceler düzenlendi. Kentte fakirlere bedava yemek dağıtıldı. İbrahim Seyyibe'yi ziyaret etmek için 8-10 günün geçmesini bekleyecekti. Ne var ki 4. gün eski hanımefendisinin bağını bahçesini, tekmil eşyalarıyla birlikte konağını ve esirlerini ucuz pahalı demeden sattığını, kalfa kadınını, 3 sadık adamını Arap Ali'yi yanına alarak tan yerinin ağarmasından az sonra Manisa'dan ayrıldığını öğrendi. O günden sonra Seyyibe Hatun'u gören duyan olmadı. O kadar ki 10 yıl sonra yani kudretinin doruğundayken İbrahim imparatorluğun 4 yanına adamlar salıp Seyyibe'yi arattıysa da kadının ne ölüsünden ne dirisinden haber çıktı. Süleyman'la İbrahim'in yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki dost olmaları için bir ay yetip de artmıştı bile. Öğleden sonraları Manisa Dağı'nın gölgesi kentin üstüne düştüğünde şehzade kölesinin dizine yatar, ruhunu onun flütünden çıkan namelere kaptırırdı. Gene böyle bir günde İbrahim'e Müslüman olmak isteyip istemediğini sordu. İbrahim dünyasında çoktandır Müslüman olduğunu söyledikten sonra ayetlerden, hadislerden bahsederek Süleyman'ı hayretler içinde bıraktı ve sözünü şöyle noktaladı.
''Bilirim ki Müslüman olduktan sonra beni azat etmeniz gerek. Bense Hint'e, Mısır'a sultan, Frangistan'a kral olmaktansa hünkârıma kul olmayı yeğlerim. Umarım Hak Teala gönlümdeki imanı görüp cennette dahi beni sizden ayırmaz.''
Genç şehzade o gün gözlerinden süzülen yaşları engelleyememiş, kendisini ondan ancak ölümün ayıracağına yemin billah ederek kim bilir kaç kez İbrahim'i kucaklamıştı. Kasım ayının ortalarında İbrahim sünnet edildi ve hediye olarak Süleyman onu kölelikten azat ederek iç şahinler ağalığına atadı. Bununla yetinmedi, ona 20.000 akçe yıllık geliri olan dirlik bağışladı. Gerçi gün görmüş saray efradından kimileri 2 ay içinde bir adamın kölelikten ağalığa yükseltilmesini kanuni kadime aykırı bularak mırın kırın ettiler. Ama şehzadenin gözü de kulağı da yalnızca İbrahim'e yönelik olduğundan bu sesler fazlaca yükselmeden eridi gitti. Mahidevran hamileliğin son aşamasında olduğundan. Dipnot, Mahidevran Kanuni'ye ilk erkek evlat doğurduğu için onun hasekiliğe yükselen ilk cariyesidir. Bazı kayıtlarda adı Gülbahar olarak geçer. Mahidevran hamileliğin son aşamasında olduğundan İbrahim'in zuhurunu Tanrı'nın lütfu olarak kabullenmişti. İbrahim de ona karşı her zaman mültefit ve boynu eğik olmaya gayret ediyordu. Bir gün fırsatını buldu, Mahidevran'a yoldaki çocuğun erkek olduğunu söyledi. Kadın bu kehanete öyle sevindi ki İbrahim'in içine korku düştü. Aslında kumarbaz değildi, geleceğini rastlantılara bırakmayı göze alamazdı. Ne var ki Parga'daki papaz hamile kadınlar üzerinde yürüttüğü tahminlerde hiç yanılmamıştı. Ona göre kadının karnı göğüslerinin hemen altından başlayarak bir hayli şişmişse ve biraz sivriyse, dudakları morarıp etlenmediyse ve yüzü ablaklaşıp çirkinleşmediyse doğacak çocuk kesinlikle erkekti. Üstelik Mahidevran tıpatıp bu tanıma uyuyordu. İbrahim epey ikircikli kaldıktan sonra bir riske daha girmeye karar verdi. Sabah olunca haydi heyecanlı bir görünüme bürünerek epeydir kapısında beklediği Süleyman'a dedi ki, ''Hey Süleyman, şimdiye dek hiçbir düşüm gerçek çıkmamıştır, bilmem bu kez ne olur.'' Bu gece Yafes aleyhisselam hazretleri, dipnot Osmanoğlu seceresine göre Osmanlı'nın atası Nuh'un oğlu. Bu gece Yafes aleyhisselam hazretleri düşümde bana görünüp dedi, sabahlayın var, Süleyman Han'a müjdeyi yetiştir, yakında erkek evladı olacak. Adını Mustafa koysun ki baki peygamberimiz dahi hoşnut olsun. Allah Teala Süleyman kuluna bir ulu padişahlık nasip edecektir ki ne evvelde ne sonra da ona eş olmaya var git bunu dahi müjdele. Bir uyandım ki terden sırılsıklamım. Gün ışımamış yatak bana dar geliyor. Kalktım kapınıza varıp mübarek yüzünüzün görünmesini bekledim. Orada her secdeye varışımda tıpkı düşümdeki gibi dört yanım yemyeşil oldu. Bir yerlerden nur yağdı. Hey lisanım sen ne acizsin ki bunu dile getiremem. Ey Allah'ın gölgesi! Bu kulun böyle düş görmeye layık değil. Zahir boynunun vurulması gerekir. Kapına düştüm, canımı yoluna kurban ettim. Ölüm elinden gelsin ki cenneti teşrif eyleyem. Süleyman garip bir titremeyle diz çöküp salyalar püskürterek mestini öpen İbrahim'i zorlukla ayağa kaldırdı. O da cezbeye tutulmuş gibiydi. Şimdiye dek tanık olmadığı ürpertilerle kolunu kucakladı. ''Ey iki gözümün nuru İbrahim'im!'' diye bağırdı. ''Sen ne dersin? Ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Belli ki neslimizin atası sana görünmüş, müjdelerin müjdesine eriştirmiş. Neye layık olduğunu nereden bilirsin? Tövbe de! Meğer bu feryadın dahi bize işaret ola. Ol nur ve yeşil benim olduğunca senindir de. Kalk ve sus. Şükür ulu yaradana seni bana nasip eyledi. Kalk ve sus.'' İbrahim o haftayı heyecan denizinde kendisine saldıran binlerce piranhalarla boğuşarak geçirdi ve bir daha kumar oynamayacağına dair kim bilir kaç kez yemin etti. Bir hafta sonra sedirde elleri ensesinin altında kenetli halde yatan Süleyman'a keman çalarken kapının vuruluşu sıradan bir şeydi onun için. Ne var ki içeri giren kızlar ağası Mahidevran'ın erkek doğurduğunu söyleyince kendini kaybediverdi. Kemanını bir köşeye fırlatarak çılgınlar gibi hoplayıp zıplamaya, bir yandan da şuurunu yitirmişçesine haykırmaya başladı. Düşüm sahiymiş, düşüm sahiymiş. İçindense eh papaz efendi, sahisen sana, yok eğer dünyanı değiştirmişsen nesline öyle ihsanlarda bulunacağım ki diye pargaya taahhütnameler gönderiyordu. Daha o gün Süleyman'ın bitişiğindeki oda İbrahim'e verildi. Gerçi İbrahim sahibinin bitişiğindeki odanın getirip götürdükleri konusunda deneyim sahibiydi ama bu kez durum farklıydı. İki gün sonra ikindi namazının hemen akabinde Müftü Efendi bebeğin kulağına dualar üfleyip ona Mustafa adını koydu ve şehzadenin işaretine uyarak çocuğu İbrahim'in kucağına bıraktı. İbrahim de herkesi huşu içinde bırakan o Davudi sesiyle Kur'an'dan ayetler okuduktan sonra kutsal bir emaneti sahibine iade edercesine minik Mustafa'yı babasına teslim etti. Mahidevran cariye geleceğin padişahına ilk erkek evlat verdikten sonra burnunun büyümesini engelleyemedi. Hele lohusalık dönemi bitince eskiden zuhurunu Allah'ın lütfu olarak gördüğü İbrahim'in uzun kış gecelerini Süleyman'la geçirmesine tahammül edemez oldu. Daha doğrusu kurtlarınki gibi öne çıkık ve sivri dişleri, dişi olsun erkek olsun çok kimsede arzu uyandıran bakışları efsunlu bu delikanlıyı herhalde kendine zorlu bir rakip olarak görmeye başlamıştı. Oysa İbrahim düşünü gerçek kılan bebek Mustafa'ya karşı öylesine sevgi doluydu ve daha şimdiden ona öylesine içtenlikle bağlanmıştı ki kendi verilerine göre haklı olarak şöyle düşünüyordu. Oğlunun geleceğini kendi geleceğiyle özdeşleştiren, oğlunun yaşamasını önemseyen bir ana için bu duyguları ve gelecek vaat eden konumu öncül nitelikli olmalıydı. Varsayımında yanıldığına göre Mahidevran'ın kadınlık içgüdüleri, analık içgüdülerini yenmişti. Aslında bu düşünceler ileride başına bela olacak yanlışlıkların da kaynağıydı. Çünkü İbrahim belki de kadınları hor görme düzeyine varan genellemeler sonucunda kadın ruhunu anlayamayacak, onlarla ilgili kararlarında sık sık yanılgıya düşecekti.
5. Ayrımın sonu. Sayfa 45.